Ayrım 13.
Daha çok anne baba, daha çok gözlem, bilgi ve deneyim demek. Hepsini teker teker ele almam zor olacağı için biraz toptan yazacağım. Ailemin en sinir olduğum davranışlarını şöyle bir listeyle toparlayabiliriz. Beni başkalarıyla kıyaslamaları. Gördün mü, filancanın kızı onu giymiş, bunu kazanmış, oraya gitmiş. Sürekli derslerden konuşmaları. Tabii ki bu onların en doğal hakkı ama eve okuldan yorgun dönünce dersler nasıldı yerine arkadaşların okul nasıldı diye bir soru duymak isterim. Bir konuda fikirleri olmadığı halde fikir yürütmeleri. Diyelim yorgunum. Hemen tahminler başlar. Kötü bir şey oldu. Biriyle kavga ettin. Dersler kötü geçti. Oysa ben nedensiz yorgunum. Tekrar tekrar tekrar kapıyı kimseye açma. Hep açardım da. Televizyonu yüksek sesle dinleme, gözlerini bozma. Sürer, sürer, sürer. Yine mi MTV? Kürdili Hicazkar, yanlış yazmış olabilirim. Makamı dinlememi beklemiyordunuz herhalde. Onlarla alışverişe çıkmak mı? Allah korusun, benim 10 dakikada dolaşacağım süpermarkete onlar bir günlerini veriyorlar. Biliyorum çok meşguller ama beni okulda ziyaret edemeyecek kadar çok mu? Bu şarkıcının adı neydi? Ama baba, bu benim en sevdiğim şarkıcı. Adını nasıl unutursun? Ben böyle ayrıntılarla ilgilenmiyorum. Gel de sinir olma. Ve bu liste uzar gider. Değişmeyen tek şey var. Benim onlara ve onların bana duyduğu sonsuz sevgi. Yazacaklarım bitti ama duygularım asla bitmeyecek. Ben ailemi asil insanların basit sevgisi gibi değil, basit insanların asil sevgisi gibi seviyorum. Sevgili İpek Hanım, sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Sevinçlerinizin deniz dalgaları gibi coşkulu, üzüntülerinizin de dalgaların köpükleri kadar geçici olması dileğiyle. Ne kadar değişik ve ne kadar tatlı bir mektup değil mi? Hele de mektubun sonundaki o güzel sözlere ve dileklere bayıldım. Diyorum ya, gençlerimizin mektupları birbirinden harika. Gençlerin istekleriyle uzmanların önerilerinin birleştiği noktalar. Einstein sadece başarılı biri değil, değerli insan olmaya çalışın diyor. Değerli insan olmayı kim istemez? Oysa değerler konusunda gençlerimizin kafası karışık. İşin kötüsü bizlerin de kafası karışık. Neden? Çünkü yaşadığımız dönem her şeyin hızla değiştiği, alıştığımız kalıplaşmış düşüncelerin, davranış biçimlerinin ciddi biçimde sarsıntı geçirmekte olduğu bir dönem. Değer yargılarının ve davranış kalıplarının günümüze ve günümüz insanına yaraşır, onun kabul edeceği biçimde yeniden uyarlanması gereğinin artık kapıya dayandığı da başka bir gerçek. Aslında bu tür sıkıntılar ve değişim arzuları yaşanacak aşamaların ilk habercileri, tıpkı doğum sancıları gibi. Onun için biz anne babalar durumdan yakınmak yerine ilerlemek ve aydınlanmak isteğinden doğan sıkıntıları bu açıdan değerlendirmeli, heyecan ve kıvanç duymalıyız ve hem gençlerimize hem de kendimize yardımcı olabilmek için çaba göstermeliyiz. Bu konuda bizleri aydınlatabilecek yerli ve yabancı eserleri okumalıyız. Eminim daha pek çok değerli kitap ve yazarı var ama benim şu anda hemen aklıma geliverenler kendimin okuyup yararlandığı Aysel Ekşi, Atalay Yörükoğlu, Haluk Yavuzer, Özcan Köknel, Doğan Cüceloğlu, Acar ve Zuhal Baltaş, Erdal Atabek tarafından yazılmış olanlar. Önce insanı tanıyoruz bu kitaplarda. Sonra da çocuklarımız ve kendimiz hakkında bilgi ediniyoruz. Kendimizi ve çocuklarımızı tanıdığımızı, bildiğimizi zannederken aslında ne kadar az tanıdığımızı bu kitaplar aracılığıyla fark ediyoruz. Çeşitli davranış nedenlerini öğreniyoruz. Ne yapmamız, nasıl bir tutum içine girmemiz konusunda bilgileniyoruz. İşte tüm bu nedenlerle uzmanlar tarafından yazılmış kitapları alıp okumalıyız. Özetlemek gerekirse, gencimizi mutlu ve değerli bir insan olarak yetiştirmek istiyorsak, her şeyden önce kendimizi yetiştirmeliyiz. Bunun başka yolu yok. Sadece bilgilenmek de yetmiyor. Bilgiyi etkin hale getirmek, yani uygulamamız gerek. Bunun birinci adımıysa, tavrımızı değiştirmekten geçiyor. Söylemekle iş bitmiyor. Dürüst ol, doğru sözlü ol, saygılı, terbiyeli ol, çalışkan ol şeklinde söylemek, bugünün gencine yetmiyor artık. Onlar her şeyi daha derinlemesine bilmek istiyorlar. İşin mantığının da beraberinde açıklanmasını bekliyorlar. Eminim, şu anda pek çok anne baba, doğru bildiğim her şeyi ona söylüyorum. İyi öğütler veriyorum, daha ne yapayım yani diye düşünüyordur. Bir yerde haklılar, çünkü bizler de böyle yetiştirildik ve bu bize o zamanlar yetiyordu ya da yettiğini sanıyorduk. Oysa bugün artık yetmiyor. Hem elimizi vicdanımıza koyup bir düşünelim. Evet, çocuğumuzu giydiriyor, besliyor, olanaklarımızın el verdiği ölçüde okutuyor, bu arada da öğütler veriyoruz ama acaba kaçımız gencimizi karşımıza alıp bu kavramların onun yaşamına, mutluluğuna etkisini açıklayarak anlatıyor? Hangimiz onun bir birey olarak kendi önem ve gücünün farkına varmasını sağlıyor? Bir tek insanın pek çok şeyler yapabileceği gerçeğini ona anlatarak onu yüreklendiriyor. Hangimiz yaşamının bir anlamı olması gerektiğini alışılagelmiş kalıp sözlerle değil de bugünün düşünce yapısını göz önüne alıp yine bugünün diliyle onu açıklıyor. Aslında temel ilkeler değişmiyor. Devirlerine göre yorumlanışları, açıklama biçimleri değişiyor. Geçen gün aklıma takılan bir örnekten söz etmek istiyorum. Yaşadığım mahallede bir ilkokul var. Her pazartesi sabahı çocukların ant içen sesleri pencereme kadar gelir. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Biz bu andı yıllarca içtik. Sonra da çocuklarımız aynı andı yinelediler. Bu sözleri robot gibi söyledik, geçti gitti. Oysa bugünün koşullarında bu sözcüklere durup bir daha baktığımızda onlarda ne çok şey buluyoruz. Ne çok ve ne kadar önemli. İşte bugünün koşullarında ve yılların birikimiyle benim kendi yorumum. Türküm, yani kültürel bir birikimim, geçmişim, bir saygınlığım var ve bedeli kanla ödenmiş bir vatanım var. Bunların toplamı olarak da özgüvenim var. Kendime güveniyor, geçmişim ve kültürel birikimimle gurur duyuyorum. Kendimi ve Türklüğümü seviyorum. Doğruyum, yani önce kendime, sonra herkese karşı dürüstüm. Bu her şeyden önce öz saygıdır. Sözünün eri olmak bana saygınlık, iç huzuru ve mutluluk getirecektir. Kendimi iyi hissetmemi sağlayacaktır. Önünde sonunda kendimle barışık olmam gerektiğini asla aklımdan çıkarmamalıyım. Çalışkanım, yani üretken bir insanım. Sadece üretken değil, yaptıklarımın yararlı olmasını gözeterek etkin bir insan olma çabası içindeyim. Topluma, ülkeme ve dünyama katkıda bulunmanın getirdiği doyumu yaşamanın ne büyük bir mutluluk olduğunun bilincindeyim. Yaşamın çalışmak, bir şeyler üretmek ve bunları paylaşmakla anlam kazandığını biliyorum. İşte bugünkü kafam ve birikimimle bana bu düşünceleri çağrıştırıyor andımızın sözcükleri. Bir Türküm, doğruyum, çalışkanım diye ezberletip söyletmek var. Bir de o sözcüklerin gerçek anlamını çocuklarımızın, gençlerimizin anlayacağı biçimde bugünün diliyle onlara anlatıp benimsetmek var. Hangisi daha yararlı ve etkili sizce? Kökler ve kanatlar. Geçenlerde bir programda Can Dündar yeni bir çalışma içinde olduğunu anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile ilgili bir projeydi bu. Her 23 Nisan bayramında çocuklar halk dansları yaparlar, çocuk baloları düzenlenir. Valilerin, bakanların koltuklarına oturtulurlar. Tabii bunlar da güzel ama bir de işin özü var. İşte biz bu özün üzerinde odaklaşarak 23 Nisan'ı yeni bir boyutta ele almak istiyoruz dedi. Gerçekten de alışılagelmiş kutlamalarla bu bayramın anlamı da tıpkı andımız gibi üzerimizden akıp gidiyor. Oysa Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği yepyeni bir yaşam biçimi. İnsanların kendi kafalarıyla düşünüp, kendi kararlarını kendilerinin aldıkları, kendi kendilerini yönettikleri, sorumluluk yüklendikleri yepyeni bir yaşam biçimidir kutlanan. Kutlamalarsa kalıplar halinde öylesine öne çıkmış durumdaki işin özü Can Dündar'ın dediği gibi çok gerilerde kalıyor. Bu noktada bizim görevimiz gençlerimize bu bayramın özde kendi kendini yönetme hakkı verilerek insana saygıyı amaçladığını anlatmaktır. Gençlerimize öğütlememiz gerekense bu değerli armağanı özünü zedelemeden günün değişen koşullarına göre yeniden uyarlayıp canlı tutarak gelecek kuşaklara aktarmalarıdır. Ve bu bağlamda Hodin Carter'dan bir gözlem. Çocuklarımıza sadece iki kalıcı miras bırakabiliriz: kökler ve kanatlar. Bu güzel gelişmeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaşadık. 29 Ekim kutlamaları giderek tek düze, sıradan ve oldukça da sıkıcı törenlere dönüşmüştü. Bunun yanı sıra bayramlarımıza ve bu bayramların özüne de sahip çıkılması gereken bir dönem yaşıyorduk. Her şeyin bir zamanı var denir ya, işte geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı da bayramlarımızın sahiplenilmesi zamanıydı. Gençlerle sanatçılar başı çektiler. Halk da büyük bir coşkuyla katıldı ve 29 Ekim yıllardır kutlanmadığı biçimde kutlandı. Bu kutlama biçimi 60-70 yıl öncesinin kopyası değildi. Gençliğin bugünkü zevkine, anlayışına göre kutlandı Cumhuriyet Bayramı. Şölen havasında tüm sevilen sanatçılarla, havai fişeklerle, lazer gösterileriyle, bayraklarla, çakmakların minicik binbir ışıltısının altında edilen yeminlerle. Öz 70 yıl öncenin özüydü ama kutlama biçimi bugünün insanını yansıtıyordu. Coşkuysa yeni bir kaynağa kavuşmuşçasına gürleşip taşıyordu. Kökler de oradaydı, kanatlarda. Ve bakın yılların ötesinden nasıl sesleniyor Atatürk. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen eremediğimizi onaylayacaklardır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişemeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Atatürk'ün bu sözlerini sütununa koyan Hıncal Uluç altına da şöyle bir not düşmüş. Gençler, bu satırları kesin ve cüzdanınızın içine yerleştirin, hep yanınızda olsun ve sanki bu satırlara cevap veren mektuptan bir alıntı. Biz gençlerin sadece gezen tozan, yiyip içen, eğlenen insanlar olmadığımızı anlatmak istiyorum. Bizler bu toprakların evlatları olduğumuzdan ülkemizi sarsan olaylara karşı duyarsız kalabileceğimizi sanmasınlar. Çünkü biz Atatürk çocuklarıyız, Atatürk gençleriyiz. Çünkü biz Atatürk'ün bize açmış olduğu aydınlık ufkun gençleriyiz. Çünkü biz Türk'üz, çünkü biz geleceğiz. Bu sözleri yazarken Türk olmaktan ne denli mutlu ve gururlu olduğumu coşkuyla çarpan kalbimde hissediyorum. Bizler duyarlı Atatürk gençleriyiz. Laf lafı açtı. Bakın nerelerden nerelere geldik. Evet, ne diyorduk? Söylemekle iş bitmiyor. Bunu artık hayata geçirmek gerek. Gündelik hayatımızda yaşanan küçük küçük pek çok örnekten yola çıkarak vermek istediklerimizi gençlere söylemekle kalmayıp onların yaşayarak, görerek, anlayarak öğrenmelerini sağlamalıyız. Yaşayarak öğrenmek deyince aklıma Bu Hayat Sizin adlı kitabımda kullandığım ama gençlerden çok biz anne babalara yol göstereceğine inandığım bir öyküyü okumuş olanlar varsa onlardan özür dileyerek buraya koymak istiyorum. Öyküyü bir zamanların ünlü modacısı Elsa Schiaparelli anlatıyor. Bir gün babası onu alıp Roma kentinin dışındaki küçük bir köy kilisesinin çan kulesine çıkarmış. Küçük kız neden buraya getirildiğini merak ederken aşağı bak yavrum demiş babası. Elsa korkarak eğilip aşağıya bakmış. Gördüğü köyün kare biçimindeki meydanı ve bu meydana çıkan pek çok irili ufaklı sokaklarmış. Soran gözlerini küçük kız babasına çevirmiş. İşte yavrum demiş babası. Gördüğün gibi bir yere pek çok yönden varılabilir. İstediğin yere bir yoldan ulaşamazsan mutlaka başka bir yolu vardır. Babasının neyi anlatmak istediğini hemen anlamış küçük kız. O sabah annesine okuldaki yemeklerin kötülüğünden söz etmişmiş ama annesi bu yakınmayı dinlememiş bile. Küçük kız babasından aldığı ve ömür boyu unutamayacağı bu öğüt doğrultusunda oturup düşünmüş ve bir başka yol denemeye karar vermiş. Ertesi gün okulda verilen çorbayı bir şişeye boşaltıp eve getirmiş ve aşçıyı ikna ederek çorbayı annesinin tabağına koymasını sağlamış. Annesi çorbadan bir kaşık alır almaz "Bu ne berbat şey, aşçı çıldırmış olmalı" deyince Elsa yaptıklarını anlatmış. Bunun üzerine annesi ertesi gün okula gidip durumu görüşeceğine söz vermiş. Elsa Schiaparelli bundan sonra iş hayatına atılışını, Paris'e gidip orada kendini moda dünyasına kabul ettirişini ve karşısına çıkan her zorlukta babasının öğüdünü tutarak bu güçlükleri nasıl aştığını anlatıyor. Küçücük bir olaydan çıkarak bununla bir hayat dersi veren ve kızının o dersi yaşayarak öğrenmesini sağlayan bir baba. Biz de böyle yapmalıyız. Küçük küçük olayları ıskalayıp, çocuğumuza yalnızca ne yapacağını söyleyip kestirmeden gitmek yerine, onu düşündürerek, ona yaptırarak, denetleyerek ona yol göstermeliyiz. Medya diliyle toparlamak gerekirse, nasihat vermek, buyurmak, nutuk çekmek, yıkıcı eleştiri yapmak, söylemek out. Yol göstermek, eşit biçimde tartışmak, yapıcı eleştiri getirmek, ona da danışmak, her konuda fikrini almak ve fikirleri çok garip gelse de peygamber sabrı ve engin bir hoşgörüyle dinlemek in. İşte bizim tavrımız böyle olmalı. Tavrımız böyle olunca gençlerimiz bizimle neler konuşacaklardır neler. İşte bizimle konuşmak istedikleri konulardan bazıları. Hayat, mutluluk ve gelecek, eğitimin amacı, kişisel gelişim, arkadaşlıklar ve insan ilişkileri, aşk, sevgi, cinsellik ve evlilik hakkında konuşmak istiyor gençler. Bizlerin deneyimlerinden yararlanmak istiyorlar. Ama tavrımız doğru tavır olmayınca geri çekiliyorlar. Ve bizler bu yüzden fırsatları kaçırıyoruz. Nerede terbiyeli ol yoksa gibi sözler ve tavır, nerede gençlerimizin konuşmak istedikleri konular. Şöyle geriye çekilip bu çizgiye uzaktan bakınca, dakika kaybetmeden toparlanmamız gereği ortaya çıkmıyor mu? Tavrımızı belirledikten sonra onlara vermek istediğimiz değerler konusunda bir karara varmalı ve sözlerimizi davranışlarımızla desteklemeliyiz. Azizim, bizim evde özgürlük var, eşitlik var. Tüm kararlar demokratik biçimde alınır bizde. Ben buna inanmış bir insanım deyip, sonra da örneğin tatil programını tamamen kendi arzumuza göre düzenleyip, oy birliğiyle benim istediğim yere gidilecek havasına girersek, vermek istediğimiz demokrasi kavramını paramparça etmekten başka bir şey yapıyor olmayacağız. Demokrat kafalı ol oğlum diye öğüt vermekle, demokrat kafalı bir insan olunmuyor ne yazık ki. Kavramlar gündelik yaşamda gözlenerek, yaşanarak öğrenilebiliyor ancak. Onun için çocuklarımıza, gençlerimize öğretmek istediklerimizi davranışlarımızla desteklemedikçe sözlerimizin pek bir etkisi olmayacaktır. Kimsenin elinden alamayacağı iç gücü çocuğumuza nasıl kazandırabiliriz? Anne babalar olarak bizlerin ilk düşüncesi çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak. Zaten davranışlarımızla da buna yöneliyoruz. İçgüdüsel bir davranış bu. Çok da doğru ve yerinde. Tüm canlılarda görüyoruz bunu. Minicik bir kuş bile yavrusu söz konusu olduğu zaman aslan kesiliyor. Kimseleri yuvasına yaklaştırmıyor, yaklaşana saldırıyor. Gencimizi hayata hazırlarken de düşüncemiz başarısız olmasın, kimse ona kötülük etmesin, onu ezmesin. Bunu yaparken çoğu kez kestirmeden gidip onu yasaklarla kuşatıyoruz. Ve yine çoğu kez bu baskıyla onu koruyayım derken kişiliğini eziyoruz. Bu da yanlış yöntem oluyor tabii ki. Bir örnek vermek gerekirse, diyelim çocuğumuzun denize düşüp boğulmasından korkuyoruz ve bunu önlemek istiyoruz. Bunun iki yolu var. Ya sürekli denizden uzak tutar, deniz kenarına gitmesini yasaklarız ya da denizin tehlikelerini anlattıktan sonra elinden tutup yüzme öğretiriz. Gün gelip de biz yanında olmadığımızda denize düşerse o yasaklar mı işe yarayacak, yüzme bilmesi mi? Hayat denizi için de aynı kurallar geçerli. Biz her zaman çocuğumuzun yanında olamayız. Marifet onu öyle bir yetiştirmek ki biz yanında olmadığımızda da o kendini koruyabilsin. İşte bizim amacımız bu olmalı. Ana babaların çocuklarına öğretebileceği en önemli şey onlarsız ayakta durabilmeleridir diyor Frank Clark. Yaşamın dalgalarıyla boğuşabilmesi içinse en önce iç güce sahip olmalı. Dış gücü sağlayacak eğitim, iş, para ve mevkiden önce onu içten güçlendirmeliyiz. Nedir iç güç? İç güç öyle bir şeydir ki kimse bunu onun elinden alamaz. Her şeyini alabilirler, her şeyini yitirebilir ama içindeki güç onundur. Sadece onun. En zor zamanlarda insanı ayakta tutan iç güçtür. Ayrıca bu öylesine sessiz ama etkili bir güçtür ki karşısındakilere hemen kendini hissettirir. Gencimizin iç güce sahip olması için neler yapmalıyız? Onu yetiştirirken zihnimizin gerisinde onu içten güçlü kılacak öğeleri bulundurmalıyız her şeyden önce. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi gencimizin önce kendini sevmesi, kendine saygı duymasını küçük yaşlardan başlayarak sağlamalıyız. Sonra da kendini tanımasını, kişiliğini bulmasına yardımcı olmalıyız. kendi kafasıyla düşünüp kararlar alma ve uygulamasına, hatalar yapıp deneyim kazanmasına izin vermeliyiz. Kendini seven bir insan olarak yetişirse, diğer insanlara da sevgi verebilecek, böylece merhamet ve vicdan duygusu gelişecektir. Kendine saygısı varsa dürüst olacaktır. Hiçbir çıkar hesabı onun kendine duyduğu saygıdan önemli olmayacaktır. Böylece iç disiplin, irade ve adalet duyguları gelişecektir. Kendi kafasıyla düşünüp karar alarak uygulamaya başarabildiğinde, kendine güvenmeyi öğrenecek ve bu güven onda inandığını savunabilecek yürekliliği geliştirecektir. Böylece bizler çocuğumuzu yetiştirirken zihnimizin gerisinde kalıplaşmış terbiye sözcükleri ve yöntemleri yerine iç gücü oluşturacak öğeleri bulundurduğumuz ve bunu yaşına göre derece derece ona anlatıp verdiğimiz takdirde akılcı düşünebilen, kendini koruyabilen, düşündüğünü uygulayabilen, vicdanlı, iradeli, yürekli ve çalışkan bir insan olma yolunda ona destek veriyoruz demektir. Çocuğumuz gücünü kendi içinden alan değerli bir genç olarak ortaya çıkmalı. Gencimizin yaşamın zorlukları karşısında ayakta kalmasını istiyorsak, kimsenin elinden alamayacağı bu gücü ona vermek zorundayız. Peki ona bu gücü vermezsek ne olur? İş gücü olmayan kişi başarısızlıktan yılar, başarıdan şımarır, aklı kolay köşe dönmededir. İç gücü olmayan kişi başarısızlıklar ve hayatın fırtınaları karşısında çabuk çözülen biridir. Kendini koruyarak fırtınanın geçmesini bekleyecek sabır, sebat ve dirençten yoksundur. Hemen kendine zarar vermeye başlar. Olumsuz yollara sapar, alkol ve uyuşturucuya sığınır, davranışlarında dağınıklık başlar, ya saldırgan olur ve kendine yardım edebilecekleri bile küstürür ya da hiçbir mücadele vermeden teslim olur, kabuğuna çekilir ve bunalıma girer. Başarı karşısındaysa şımarıverir ve meğer ben neymişim de haberim yokmuş dercesine bir şımarıklık içine girer, övüngenlik yapar, hiç gereği yokken küstahça davranışlar sergiler. Piyangodan büyük ikramiye kazananlardan bazılarının yaşam öykülerini gazetelerde okuyoruz. Büyük para karşısında öyle bir şaşırıyor ve kontrollerini kaybediyorlar ki ilk işleri pavyonlarda bu parayı çarçur etmek oluyor. Gösteri dünyasının birden parlayan yıldızcıklarıysa eğer içten güçlü değillerse saçma sapan davranışlar ve kaprisleriyle yükseldikleri hızla düşüyorlar. Oysa iç güç sahibi olanlar yıldızcıklığı aşıp gerçek bir sanatçı olarak kalıcı olabiliyorlar. Benzer örnekleri iş dünyasında, siyasette ve daha pek çok alanda gözlüyoruz. Tanıdığım bir köy delikanlısı vardı. İyi çocuktu ama azıcık aklı havadaydı. Bütün düşündüğü kısa yoldan para kazanmaktı. Ona gerçek bir aile sevecenliği ve desteğiyle yaklaşan patronunun verdiği iş ve aldığı maaşın gözünde hiç mi hiç değeri yoktu. Boş versene, bunlar da para mı ya diye elini havaya havaya sallardı. Sürekli loto, toto, kazı kazan, kısaca şans oyunu olarak piyasada ne varsa oynar, maaşının hatırı sayılır bir bölümünü bu kumarımsı hızlı para kazanma hayallerine yatırırdı.